Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İneci.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji ve oyun haberlerini ekranlarınıza taşımak üzere birlikteyiz. Eğer bu videoyu bölüm sonu canavarından izliyorsanız orada da oyun ve teknoloji
haberleriyle karşınızdayız arkadaşlar.
Ama hep teknoloji tarafıyla başlıyoruz.
Olsun, öyle olsun.
Değil mi? Öyle olsun. Konsept böyle.
Böyle gelmiş, böyle gidiyor.
Değiştiremiyoruz. İlk haberimiz yalnız, yani ister oyun sevin, ister teknoloji sevin. Herkesi etkileyecek bir haber. Çünkü iki kolunda kaybetmiş bir şahsa iki tane biyonik kol takılmış ve bu kişi düşünce gücüyle iki kolda aynı anda kontrol edebilmiş. Şu anda dünyada aynı anda senkronize olarak düşünce gücüyle iki farklı protezin kontrol edilebildiği tek projeymiş. Buna bir ilk olarak bakılıyor. Tabii ki geliştiriciler daha henüz internetin ilk aşamalarında olduğu gibi biz yolun başındayız. Bir 10 senemiz var bunu mükemmel hale getirmek için diyorlar ama videoya baktığımızda oldukça ilerleme kat etmişler.
Şu andaki hali bile bu tarzdaki insanlara umut olacak bir izlenim bırakıyor kesinlikle.
Evet, iki kolunu kaybetmiş ve üzerine deneme yapılabilen kişi ise 40 yıl önce bir elektrik kazasında iki kolunu kaybetmiş ve 40 yıl önce kollarını kaybetmiş olmasına rağmen şu anda bu teknolojiyle yine de düşünce gücüyle sinirlerinden gelen bilgilerle kollara hareket kazandırabiliyor. İlk olarak tabii ki bilgisayar simülasyonu üstünde çalışmış uzun süre. Daha sonrasında ise gövdesine uygun bir, o sinirleri okuyabilecek bir kalıp çıkartılmış. Bu kalıbın üstüne de kollar yerleştirilmiş. Şimdi bu kollarla çok basit hareketler yapabiliyor. Ama mükemmel bir görüntü değil
evet,
mi?
Evet, daha önce de söylediğim gibi hep bu tarz haberlerde her seferinde dile getiriyoruz. Bu tarz cihazlar hani askeri amaçla kullanılmasından ziyade veya işte ağır yüklerin kaldırılması, iş şeylerinde kademesinde kullanılmasından ziyade bu tarz hastalara, bu tarz sakat insanlara çok büyük umut ışığı olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, biliyorsunuz aslında hepimiz bir engelli adayız. Yani bugün dışarı çıktık. Yolunu şaşırmış bir minibüs şoförü geldi, bizi ezdi. Minibüs şoförü diyorum çünkü deli gibi sürüyorlar hepsi.
Evet.
Ezdi geçti bizi ya da bir başka bir trafikteki magandalardan, kuralsızlardan bir tanesi üstümüzden geçti. Ayaklarımızı kaybedebiliriz, kolumuzu kaybedebiliriz. Yani, her şey olabilir yani.
Oluyor yani.
Her an. Evet. Resmen sağlıklı yaşamak biraz şans ülkemizde ne yazık ki. Aslında dünyada da öyle ama ülkemizde öyle. Biraz daha fazla.
Biraz daha bizim ülkede rahat herhalde insanlar bu konuda. Yani herhalde. Senin dediğin gibi hani burada ben çok fazla girmek istemiyorum ama hani 1,5 liraya biniyorsun minibüse. Mecbur kalıyorsun bazı yerlerde. Ben de kullanıyorum ama o sürüşü gördükten sonra
adam sigara içiyor, nasıl kimsenin bir şey diyebildiği yok.
Nasıl ya. Oluyor da hükümet veya devlet buna müsaade edebiliyor? Yani bir belediye niye bunlara müdahale etmiyor demiyorsun.
Ya aslında o kadar komik ki çok ufak bir geçeyim. Ben yine emniyetteki bir arkadaşla konuşalım. Dedim ki ya bu tırları mırlara nasıl müsaade ediyorsunuz? Bize yukarıdan emir geliyor, müsaade edin, çok sıkmayın, sonradan isyan etmesinler diye diyor. Yani böyle bir ülke var. Kanun var ama kanun koyucular diyor ki uygulamayın, sıkmayın, boş verin, rahat olsunlar, oy vermeye devam etsinler. Böyle de bir ülkemiz var. Neyse, konumuza geri dönelim. Şimdi bu dünyada ilk dedik. Belki düşünebilirsiniz, eşyasının üstüne deniyorlar, belki evine götürüp kullanabiliyordur diye. Hayır, şu anda laboratuvarın dışına çıkartamıyormuş bu kolları. Ve bilim ekibi de diyor ki inşallah diyor buradan evine dönerken artık diyor bir çiftini ona vereceğiz diyor.
Tabii burada işin içine ücreti de giriyor. Bu kadar önemli bir proje ilerleyen aşamalarda alınabilir durumda olacak mı? Kaç tane insan bundan yararlanabilecek?
Aslında onlar da çok fazla paralel teknoloji gelişiyor. Bence ucuzlayacaklar. Bunlar seri üretime girdiğinde ucuzluyor.
Bir de şey var, hatırlarsan Mesut daha önce yine bir X'i bir programda bahsetmiştik. Amerika'da bir gencin atıklardan ürettiği bir biyonik kol vardı.
Evet,
yine.
Doğru.
Onu da düşününce çok daha ucuza mal edilebilecek ürünler olabilir bunlar. Yani herkesin erişebileceği ürünler olabilirler.
İnşallah öyle olurlar. Gerçekten benim yani izlemekten en keyif aldığım teknolojik gelişmelerden bir tanesi bu protezlerdeki gelişmeler. Bacak ve ayak protezlerinde inanılmaz gelişmeler oldu. Şu anda çok gelişmiş modeller test ediliyor. İnsanlar üstünde kullanılıyorlar Amerika'da. Umarız ülkemize de bir an evvel gelirler. Çünkü bizim ülkemizde biliyorsunuz terör mağduru olmuş bir sürü gazimiz, insanımız mevcut. Onlar da ne yazık ki engelli bir şekilde kolları bacakları olmadan hayatlarına devam ediyorlar. Onlara da bir ışık olur bu tip teknolojiler diyoruz.
Kesinlikle.
Bir diğer haberimiz ise Sony'den. Sony'nin biliyorsunuz bir hacklenme olayı oldu. Sony Pictures'ın ve terabaytlarca datası çalındı. Bazı filmler yayınlanmamış, görseller, hatta bunun ötesinde firmanın gizli anlaşmaları, çalışanlarına ait gizli belgeler, bilgiler hackerların eline geçti. Bunun Kuzey Kore odaklı bir saldırı oldu. Kuzey Kore'den gelen bir saldırı oldu. Konuşuluyordu ki son olarak gelen tehditler ve Sony'nin yapmak zorunda kaldığı işlere baktığımızda Kuzey Kore'nin işin içinde olduğu kesinleşti
evet,
gibi bir şey.
The Interview diye son anda vizyona girecekken kaldırılan bir film var.
Evet, orada Kuzey Kore lideriyle alay ettikleri bir film.
Şey, bildiğin şey yap, suikast düzenliyorlar.
Ama bildiğin alay ediyorlar tabii film boyunca da Kuzey Kore'yle yani. O yani, şekilde bir komedi filmi. Onu mesela vizyondan kaldırdı Acker'lar. Sony'ye söylediler ve toplatıldı filmin DVD'leri filan. Ekstra olarak Sony'nin yine üstünde çalıştığı Kuzey Kore odaklı bir başka filmin projesi de iptal edildi. Hacker'ların isteğiyle.
Yani işte güç budur ya.
Amerika'da demiş ki misliyle karşılık vereceğiz.
Amerika. Amerika niye misliyle karşılık
veriyor? Çekiş buna ifade özgürlüğüne verilmiş bir şey zarar olarak bakılıyor. Sonuçta Amerikalı bir firma Sony
Rusya
Pictures.
Rusya destekler ya her türlü Kuzey Kore'yi zaten.
Ya çok hiç enteresan olmaz. Bir durum. Şöyle düşünün, milyonlarca dolar harcanmış. Hackliyorsunuz ve tehdit ederek artık siber ataklar o kadar güçlü hale geldiler. Firmayı dize getiriyorsunuz.
Ya Kuzey Kore'ye biz internet yok, kapalı kutu vesaire falan diyorduk ama hiç beklenmedik bir atakta bulundu.
Zaten hani Amerika'nın da söylediğine göre bu çok güçlü bir atak. Çok karmaşık ve ileri nesil cihazlar kullanarak yapılmış bir atak. Bunun misli misli karşılığını vereceğiz demişler. Bu ifade özgürlüğüne verilmiş en ağır
kim yok şeylerden... muydu? Yan gelip yatmamış yani. Adam
evet,
çalışmış.
Adam çalışmış yani. Bildiğin. Kesinlikle farklı çalışmış. İşler üstünde çalışıyorlarmış. Çok enteresan ama ya yarın öbür gün devletleri belki dize getirecekler. Şu ülkeden olabilir. Çık falan diyecekler yani.
Ya şimdi biliyorsun bizim YouTube'a düşmüş şeyleri var yani. Bizde zaten o iş yok da hani diğer ülkeleri bilemem. Çok garip enteresan bir olay. Her neyse ben oyun dünyasından haberlere geçeyim arkadaşlar. Steam'in Türkiye mağazasında ürünlere bölge sınırlandırması geldi. Sadece Türkiye değil aslında baktığımız zaman Rusya, Brezilya ve Asya ülkelerindeki mağazalara bölge sınırlandırması geldi. Bu bölge sınırlandırması nedir? Yine siz yurt dışından aldığınız, elde ettiğiniz kodları kullanabileceksiniz Steam'iniz üzerinde, aktif edebileceksiniz ama oyun takaslama olsun veya bu oyunlardan düşen bazı hediyeler vesaire oluyor. Onları satıp tekrar oyuna çevirebiliyorsun. Bu tarz şeylerde takaslamaların tamamen kaldırıldığını anlayabilirsiniz bu haberle birlikte. Bu düzenlemenin yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ucuz ülkelerden oyun alınıp takas yoluyla şeye satılması. Pardon. Evet, pahalı oyun satılan ülkelere satılması. Oyun yapımcıları da haliyle bu durumdan şikayetçi olduklarını belirtmişler ve bu şekilde de işte bizim gibi 1,5 liraya sabitlenmiş dolar. Aslında fiyatlara baktığımızda tamam 2K, Ubisoft gibi firmaların oyunları pahalıya geliyor yine ama geneline bakarsak 1,5 liraya sabitlenmesi Steam'in oyunlarının oyuncuların ucuz oyuna erişebilmesini sağlamıştı.
Bu bugünlük ama yarın ne olacağı belli
yarın
değil.
Yarın ne olacağı belli olmaz ama tabii ki de bu yavaş yavaş belki de kademe kademe bu sınırlandırma bir gün boğazımıza yapışacak raddeye gelebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında da şu anda korkulacak bir durum yok. Sadece takaslık durumlarda söz konusu.
Yani takaslı satın almada henüz bir sıkıntı yok ama bunu satın almaya da getireceklerdir. Bence deneyecekler yavaş yavaş.
Onu da getirirlerse Steam'in bence en azından Türkiye'deki işi biter.
Ya çünkü Rusya dediğimiz olay hala daha çok ucuz yani inanılmaz
tabii
derecede
ki, evet.
Fark var.
En ucuz ülkeler Brezilya ve Rusya.
Evet yani şimdi oradaki fiyatlardan alma şansımızın kapatılması açıkçası beni irite eder. Biliyorsun aslında orijinde Electronic Arts bunu yaptı. Meksika'dan alınan oyunları başka ülkelerde oynandığı zaman kullanıcıları banlamaya başladı falan bu tip şeyler evet. Yapıyorlar.
Ya çok benim anlamadığım bu neye göre belirleniyor? Belki de ülkelerin durumlarını haline göre
belirlendirme
ama.
Bir de anladığım kadarıyla oradaki dağıtım şirketleri çok önemli. Eğer dağıtım şirketi gözü dönmüşse, ülkenin yararına değil de kendi yararına çok fazla çalışıyorsa oyunların fiyatı uçuk
büyük
oluyor.
Büyük ihtimalle o ülkedeki yayıncıların falan da bir şekilde baskısı falan oluyordur diye
düşünüyorum. Büyük ihtimalle ben de öyle düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki biliyorsun ilk başta bütün oyunların fiyatları uygunken hepsinin yüksek fiyatlara çıkması tamamen yayıncı kuruluşun.
Evet zaten hani Türkiye'den... Steam'in de yaptığı açıklama bu yöndeydi. Yayıncı kuruluşlardan gelen talep doğrultusunda biz fiyatlarda yenilemeye gittik demişlerdi. Zamanla umarız şey raddesine gelmez bu iş. Region Locked olayına gelmez. Çünkü evet. Baktığımız zaman
konsollarda
kalktı. Bir tek Nintendo hala
ısrarla yapıyor.
NATO mermer NATO kafa dedikleri. O olay devam ediyor ama onun dışında PlayStation 4'te bugün son derece rahat bir şekilde Japonya'dan da oyun alabiliyorsun, Amerika'dan da oyun alabiliyorsun. Xbox One hakeza aynı şekilde devam ediyor.
PlayStation 3 öyleydi hep zaten.
PlayStation 3 hep öyleydi. Aynı şekilde Blu-ray'lerde falan da öyleydi yanılmıyorsam. Evet. Yani çok rahat bir şekilde oyun alabiliyorduk. Steam'in bu noktada kapalı kutuya dönüşmesi çok tezat bir durum oluşturur diye düşünüyorum ve bu noktada da PC oyunculuğunu özellikle Türkiye'deki PC oyunculuğunu baltalar. Bir diğer haberim Assassin's Creed ile alakalı arkadaşlar. Assassin's Creed Unity biliyorsunuz büyük sıkıntılarla çıkış yaptı. Sırf o yılbaşı sezonuna yetiştirebilmek için o Black Friday dedikleri döneme yetiştirebilmek için oyunu alelacele çıkarttılar ve çok büyük oyun hataları hem görsel hem oynanış mekaniklerinde sıkıntılarla birlikte boy göstermişti. Pek çok da eleştiri gelmişti zaten. Biz de defalarca siz de şu anda izlediğiniz videoyla birlikte görüyorsunuz bu hataları arkadaşlar. Bir güncelleme yayınlanacağı ve bu hataların giderileceği söylendi. Şimdi bu bir güncelleme yayınlandı fakat oyunun Xbox One sürümünde güncellemeyi indirmek isterseniz oyunu baştan indirmeniz gerekiyor.
Zaten oyunun güncellemesi de 6,5 GB yani neredeyse bir baştan evet, indirme olayı.
Ona
yani.
Geçtim hani PlayStation 4 sürümünde ne kadar derseniz 7 GB. Oyun, yani 7 GB'lık bir güncellemeden bahsediyoruz. Geride bıraktığımız nesilde zaten oyunlar 8 GB'tı.
Garip bir durum
yani
var.
Yani nereden nereye geldik? Gerçekten de online eskiden şeye seviniyorduk bir, bu Xbox 360 dönemiyle birlikte. Tamam Xbox'ta da vardı online altyapı vesaire falan da Xbox 360 ile birlikte veya tabii PlayStation 3 dönemiyle birlikte bunlar bir üst kademeye çıktılar ve online oyunculuk olayı konsollara da geldi yavaş yavaş. Biz seviniyorduk işte multiplayer oyunları artık arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz vesaire falan ama öteki taraftan böyle bir kapı açtığında unuttuk. Yarım yamalak oyunların ya, çıkartılıp patchlenmesi, yamalanması gibi
olaylar. İşin garip tarafı PlayStation 2 zamanında da bir ton oyun çıkıyordu. Bu oyunlar çıkıyordu ve oynuyorduk.
Taş
o kadar
gibiydi.
Da hatalardan bahsetmiyorduk. Garip olan o geldi bana. Yani sanki yama yapabilme olanağının olması oyun firmanı biraz rahatlatmış durumda.
Kesinlikle katılıyorum. Rahatlatmış durumda. Evet orada da hata oluyor muydu? Oluyordu. Hatta oyunun farklı sürümlerinde o hatalar giderilmiş olarak çıkıyordu vesaire ama bunlar ciddi anlamda bir Assassin's Creed Unity'deki kadar bu kadar hani kabul edilemez durumda olmuyordu. Ancak işte yeni nesille birlikte bu online altyapının gelişmesiyle birlikte senin de dediğin gibi aslında
biraz rahatladılar o konuda. Test aşamasını biraz daha hissetmiş durumdalar. Xbox One kullanıcı da 40 GB'lık bir dosya indirmek zorunda kalmışlar ilk başta bir
oyunu
hatadan dolayı işte.
Oyunu baştan indiriyorlar. Ondan sonra bu güncellemeyi indirmek zorunda kalıyorlar. Haberin başında da belirttiğim gibi çok enteresan bir durum. Baktığımız zaman Master Chief Collection'da ilk gün güncellemesi 20 GB'tı. Ona rağmen bugün halen oyunun adam akıllı multiplayer modu oynanmıyor.
Zaten şey, aynısı Grand Theft Auto için de geçerli oldu. Bakma yeni nesiller için çıktı. En son PlayStation 4 bir güncelleme daha aldı mesela. Hala da yamaya devam ediyorlar.
Bence şeyde
Xbox 360'daki stability'yi yakalayamadık mesela.
Evet, yeni nesil konsolların bence en büyük sıkıntısı halen her ikisinde de. Xbox One'ın da PlayStation 4'ün de online altyapısında sıkıntılar var. Yani oyun indirme olsun, yama durumları olsun. Çok
oyun indirme konusunda zaten çok ayuka çıktı Grand Theft Auto kısmında PlayStation 4 ama Xbox One'ın hep sıkıntısı var. Xbox One hep yavaş indiriyor.
Çok yavaş. Açıyorsun. Acaba bir ara dedim ben bizim internetimizden mi kaynaklanıyor?
Yok
vesaire.
Her yerde öyle.
İnternet üzerinde bir araştırdım ki aman Allah'ım 5 gün, 6 gün, 7 gün sürenler.
Yurt dışında falan da öyle.
Ve mesela 8 megabit diyelim download'um var. Onu kullanmıyor.
Kullanmıyor
1
kesinlikle.
Megabitin kullanıyor. Onun evet. Ya bir ayarlama yapılması lazım ya bir güncellemeye gidilmesi lazım. Ama yani elimizdeki interneti en iyi şekilde kullanacak altyapıya sahip yeni nesil konsollara ihtiyacımız var.
Gerçekten öyle. Herkes de bunu bekliyordur diye düşünüyorum. Bir diğer haberimiz de CGI filmlerle ilgili. Disney bu konuda önemli bir çalışmaya imza atmış durumda. CGI filmlerde diyorlar ki her şey çok gerçekçi ama karakter gözleri hala daha çok ölü, donuk.
Ve
bu yüzden de
itici geliyor.
Evet, itici geliyorlar. Hala da o karakterlere gerçek insanmış gibi hissiyat veremiyoruz izleyen tarafında diyorlar. Genel olarak da bu konuda bir çalışmaya gidilmiş ve gerçek göz modellerinin sanal ortama aktarılması konusunda önemli çalışmalar yapılmış. Disney'de bir ekip gitmişler. Canon 650'de çeşitli ışıklandırma cihazları ve kayıt cihazlarıyla beraber bir düzenek kurmuşlar ve 9 farklı kişinin göz hareketlerini artık o irisin açılıp kapanmasına kadar, retina seviyesine kadar kayıt altına almışlar. Ve daha sonrasında bunları sanal ortama aktarmışlar. Görünen o ki videoda da gösterilebileceği, yani görülebileceği kadarıyla gerçek göz hareketleri, gerçek göz birebir tepkileri birebir olarak yansıtılmış. Yani ışık yandığında işte senin
göz bebeklerinin
ufalması ya da karanlıkta büyümesi aynen aktarılmış ve çeşitli göz modellerine göre. Diyor ki 9 farklı gözde 9 farklı şekilde oluyordu bu diyor. Biz hepsini bir şekilde aktardık.
Kılcal damarların görüntüsü bile aktarılmış birebir olarak. Ya gerçekçi derken de biraz da ürkütücü duruyor. Böyle göz tek başına bir ürkütücü bir duruşu vardır
nedense
ya.
Nedense öyle. Çünkü insan kendi gözünün çıktığını düşünür. Hassas bir organ ya. Biraz o hissiyatı verir.
Hani itici bir şeyden kaçınırken daha farklı, daha itici bir şeye mi yönelmişler diyeceğiz ama sonuçta karakterin kafatasının içinde olduğu için sıkıntı olmayacaktır
diye
düşünüyorum.
Çok da bu kadar irite edici bir durum oluşmayacaktır diye düşünüyorum. Zaten ben şeye inanıyorum yani bir 10 yıl içinde hatta aslında şu an ona teknoloji el veriyor da henüz daha yapmıyorlar. Mesela böyle rahmetli olmuş ünlü yıldızları tekrar sinema filmlerinde görebileceğiz.
Evet olabilir. Yani CGI olarak.
Evet bu teknikle.
Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Terminator 5 Genesis'te Arnold Schwarzenegger'in CGI versiyonu da olacak. Hem yaşlı versiyonu olacak hem de bir robotta yani tamamen CGI ile yapılmış bir Arnold abi göreceğiz.
Evet bu çok önemli bir konu gerçekten.
Yaşayanlar da yapıyorlar ilerleyen zamanlarda da.
Hatta şöyle düşün baban ünlü bir aktör. Onun sanal versiyonundan belki para kazanmaya devam edeceksin sen.
Vardı bu... Audrey Hepburn vardı zannedersem bir çikolata reklamında oynamıştı hatta kızanları falan olmuştu ama ailesi de o şeyden para kazanmıştı.
Evet bu olmayacak bir iş değil yani Kemal Sunal'ın tekrar o gülüşüyle beraber yeni filmlerde rol aldığını görmek
sesi nasıl yapacaklar
için...
acaba?
Ses herhalde en kolayı.
Hallederler.
Hallederler bence o kısmı. Çok zorlanmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü ne seslerini hala getirip sanatçı diye biliyorsun. Televizyonlara çıkartıyorlar. Sesi benzetme konusunda sıkıntı yaşamazlar. Bir diğer haberimiz de Cyanogen'den geliyor. Cyanogen biliyorsunuz aslında OnePlus One'la yaptığı, OnePlus firmasıyla yaptığı ve OnePlus One ismi verilen telefonla beraber zirveye doğru bir çıkış yakaladı. Çok fazla konuşulan firmadan bir tanesi oldu. Çünkü ilk resmi telefonuydu. İlk bir telefonda resmi olarak Cyanogen mod yüklü geliyordu. Şimdi ise Hindistan'da yeni bir anlaşma imza atmış durumdalar ve çok ilgi çekici bir telefonda yine Cyanogen mod yüklü olarak göreceğiz. Micromax'in Euroca ismi verilen telefonunda 5.5 inçlik 720p bir ekran bulunuyor. 64 bitlik Snapdragon 615 yongaseti yer alıyor ki biliyorsunuz. Cortex A53 tabanlı 8 tane çekirdekten oluşuyordu bu işlemci. Adreno 405 GPU'su taşıyordu ki biz en iddialı yongalardan bir tanesi olacak demiştik bunun için. Aynı zamanda 2 GB belleği var, 16 GB arttırılabilir. Dahili depolama alanı var, 13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamerası var. 4G destekli. Zaten Snapdragon'un yeni nesil yongaların hepsi 4G desteği taşıyor. 2500 mAh bataryasıyla beraber $142 piyasaya sürüldü çıkmış. İnanılmaz bence çok fiyat olarak. Ya. Zaten bu yüzden de Cyanogen Hindistan'da Android'in One programına rakip oldu diyorlar. Android'in One isimli bir programı da var. Orada $100 seviyesinde akıllı telefonların piyasaya sürülmesi amaçlanıyordu. Şimdi $100 seviyesinde akıllı telefon almaya gerek yok. $142 zaten canavar satın alabiliyorsun.
Yani Türkiye'de de acaba bu tarzda ucuz yerel...
Vestel'e şimdi şu vergi yükü gelsin Vestel yapacağım diyor. iPhone 6 yani benzeri bir telefon yapacaklarmış. Sonra da bunu yaparlar.
Ya iPhone 6 benzeri değil de...
Onlar da iPhone 6 yapamıyoruz yani.
Ülkemizdeki insanların cebine uygun.
Zaten altında şey yazmışlar. Vestel sen böyle telefon yaptın da mı almadık. Hani şu fiyata bak. Sonra bir de bizdeki ülkedekinin aldıkları fiyatlara bak demiş. 900 liraya sattıkları telefondaki donanıma bak demişler filan. Haksız da değiller açıkçası. Telefonun özellikleri gerçekten ağız sulandıran özellikler. Cyanogen mod geliyor. Android 5.0 falan zaten su gibi gelecek bu telefonu demek ki kesin. Yazılım sıkıntıları da sürekli güncellemeyle düzeltilecek. Belki de Vestel'in bu ülke yapabileceğini en büyük iyiliklerden bir tanesi. Cyanogen'den gidip bir tane Cyanogen destekli bir telefonu şu özelliklerle Türkiye'ye sokmak. Tamam $142 olmasın, 900 liraya ama böyle bir telefon sat.
En azından böyle.
Ben de diyeyim ki o Vestel Cyanogen'den iş birliğine gitmiş bak. Hani Türkiye'de artık Cyanogen modlu telefon var filan diye.
500-600 liraya falan satılması lazım bu cihazın mesela Türkiye'de.
Ya işte vergileri falan koyduğun zaman %56 mı ne diyorlar? Bunun üstüne eklemen gereken para.
Bir de karları var.
Tabii
teknoloji
ki.
Teknoloji marketlerinde.
Öyle bir durum var ama telefon olacaksa da budur yani. Türk insanının beklediği telefon bu. Hani Türkiye'nin beklediği telefon geldi filan diye reklam yapacaksan böyle bir telefon bekliyoruz. Biz onu söyleyebiliriz net bir şekilde.
Ya şey Türk insanının ihtiyaçlarını karşılayacak bir İçerik diyebiliriz o zaman.
Evet yani bir de Cyanogen modlu gelirse işte diyorum ya Android 5.0 alacak kesin. Garanti yani. Öyle bir sıkıntın yok.
Normalde zaten herhalde bildiğim kadarıyla bazı Android telefonlarda sürekli olarak bu güncelleme ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle ülkemizdeki bazı telefonlar.
Evet zaten o işte Vestel de 5.0 alacak diyordu telefonları için ama bazı markalı telefonlar var işte satılan. General Mobile'ın telefonlarında mesela bu çok sıkıntı yaşandı. Şu anda Elit modelinin bile hangi güncelleme alıp almayacağı sıkıntı konusu, bilinmeyen bir konu. Kullanacağı mağdur oluyorlar güncelleme almazsa telefonları.
Evet. Buradan güncelleme bekleyen, büyük bir güncelleme bekleyen bir diğer oyuna geçelim istersen. Mesut, evet. Senin de büyük heyecanla beklediğin aslında. GTA 5'in çok büyük heyecanla beklenen arkadaşlar, Heist modu resmi olarak duyuruldu. Yeni videosu, aslında resmi olarak duyuruldu demeyeyim, yeni bir videosu geldi. Çıkış tarihinin yaklaştığı bildirildi. Tabii bu herkesi heyecanlandırdı. 2015'in başlarında PC sürümünün de piyasaya çıkacağı dönemde eş zamanlı olarak benim
soygun
fikrime
modları,
bana evet. Soracak olursan bence eş zamanlı olarak çıkacak. Hem PC'ye çıkacak hem de Heist modu çıkacak.
Ben de öyle
herkes
düşünüyorum.
Mutlu olacak diye
çünkü
düşünüyorum.
Çünkü PC'yi de ayrıca satacaklar o modlarla beraber. Hani hep böyle bir planlama yapıyorlar. Zaten PC özel bir modda gelecekmiş ekstra olarak.
O zaman süper olacak. Evet arkadaşlar GTA Online'ın modunu oynamış. GTA Online'da 12 level'ı aşmış tüm oyuncuların oynayabileceği bir mod, Heist modu. Heist modunda 4 arkadaşınızla birlikte, aslında hikaye modunda olduğu gibi, nasıl orada bir hikaye modunda yapay zeka ile birlikte hırsızlık planlaması yapıyorsanız, burada co-op olarak arkadaşlarınızla birlikte bu olayı yapacaksınız. Payday de diyebiliriz aslında buna ama çok daha keyifli olacaktır diye inanıyorum ben. Büyük heyecanla bekleniyoruz zaten.
Şimdi zaten geliştiricilerin üstüne durduğu konu şu. Diyor ki 4 kişi bir plan yapacaksın. Bunu diyor tek başına single player modda oynarken tek kişilik görev modunda diyor. Hikayenin merkezinde hep sen olduğun için canın sıkılmıyor diyor. Yani mesela diyor ki mesela bir arkadaşınıza görev verdiniz. Sen bizi kapının dışında araçta bekleyeceksin. Bu diyor tek kişilik modda diyor. Kapının önünde bekleyen adamın neler çektiğini bilmediğin için diyor.
Tabii NPC'siz oyuncuda.
Ama diyor bir karakteri diyor kapının önünde bekletemezsiniz diyor yarım saat boyunca.
Ben de geleyim lan
falan. Ha, öyle der diyor. Bu yüzden diyor bizi zorlayan şey bu dört karakteri de aldıkları
heyecan
sorumluluklar
evet, görev vermek
konusunda
aslında.
Heyecan verici görevler vermek. Diyor ki yani o kapıda bekleyen karakter de diyor diğerleri bankayı soyarken başka işlerde uğraşacak. Bir gangster çetesinden arabayı çalmak zorunda kalacak diyor. Böylece belki bir zamanlamayı birebir iyi yapmak zorunda kalacaklar.
Belki de kendi arabaları çalınacak falan.
Değil mi? Öyle şeyler olacak.
Olabilir.
Uğraşıp duracaklar. Böylece diyor herkes hikayenin merkezinde olduğunu hissedecek. Mesela tabii, bir lider belirleyecekmişsiniz. Liderin rolü farklı olacakmış.
Aslında tıpkı şeyde olduğu gibi herhalde. Online modda klan kurduğunda bir lider oluyor. Evet. Diğerler onun altında çalışıyor vesaire. Onun gibi bir sistem olabilir.
Aynen öyle düşünüyorum. Olacakmış.
Tabii yeni araçlar, yeni kostümler, yeni görevler... aslında yeni bir sürü içerik gelecek arkadaşlar. Haste moduyla birlikte büyük heyecanla bekliyoruz. GTA 5 için şu ana kadar yayınlanmış tüm DLC'ler ücretsizdi.
Bu da öyle.
Zaten başından beri Haste modunun da ücretsiz olacağı söyleniyordu. Kaldı ki Rockstar yaptığı açıklamada da ücretsiz olacağını garanti etmiş durumda. 20 soygun var.
Yani
bekleyen.
Sağ olsunlar çünkü oyunu bunun sözünü vererek sattılar. Bunu bir de paralı satsalar da ayıp olur.
Ya daha önce de konuşmuştuk bunu Mesut. Ya $60 hak eden bir oyun.
Evet.
Yani öyle veya böyle. Ha, seversin sevmezsin. Ama sevmeyip almazsın ama $60 veren insan için de dolu dolu bir oyun.
Dolu dolu
şu ana kadar çıkan DLC'leri ücretsiz.
Evet, online'ı da eğlenceliydi.
Online'ı da eğlenceli. Kendi dünyası zaten rakip tanımayan bir dünyaya
sahip. Bu arada PC'ye de çok hassas bir replay modu ekleyeceklermiş. Tekrar oynatma modu. Böylece yaptığın aksiyonları falan sinematik olarak kayıt altına alıp daha sonrasını yayınlayabilecek misin YouTube'da
falan? Evet, burada PC modu demişken aklıma geldi. Kısa kısalarda belirtecektim ama zaten GTA'dan konuşuyoruz. Burada da belirtelim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Rockstar'ın PC sistem gereksinimlerini resmi olarak duyuracağı söyleniyor. Rockstar tarafından gelmiş bir bilgi bu. Biliyorsunuz GTA 4'te bayağı bir sıkıntılı çıkmıştı PC'de. Evet. PC oyuncuları çok büyük sıkıntılar yaşadı ama buna rağmen kendi yaptıkları modlarla birlikte GTA 4'ü bambaşka bir dünyaya taşıdı
ben
diyebiliriz herhalde.
Ben 5'in öyle olacağını düşünüyorum.
Ya, muhakkak ilk önce GTA 5'i sindirecek PC oyuncuları, daha sonra bu oyunda neler yapabileceklerini gösterecekler bize. Bir diğer haberim de Windows 10'la alakalı arkadaşlar. Windows 10'da yer alacak Xbox One uygulamasının ekran görüntüleri sızdırıldı. Bazıları buna Xbox One'ın oyunları Windows'a onunla birlikte PC'ye mi taşınacak dedi
aslında
ama...
Aslında Xbox One uygulaması demeyelim, Xbox uygulaması diyelim.
Xbox bana. Uygulaması, evet. Daha doğru olur.
Öyle isimle geçiyor
Xbox
çünkü.
Uygulaması olacak. Bana soracak olursam bu Xbox uygulaması Xbox One oyunlarının veya Xbox 360 oyunlarının direkt olarak PC'ye gelmesini simgelemiyor da tıpkı tablette olduğu gibi, telefonda olduğu gibi PC üzerinden kontrol edebileceğimiz bir sistem
yok, onun ötesinde
uygulama olacağını gösteriyor.
Şöyle bir şey düşünüyorum, zaten konuşulanlardı. Windows 10'da da Xbox uygulaması var. Oyunlar onun altında toplanıyor. Oyunda yaptığın, kazandığın achievement'lar falan. Bir de Xbox Live'ın aslında Windows 10'la beraber PC'ye getirileceği konuşuluyor. Online altyapının. Bu sayede kullanıcının aynı konsoldaki rahatlıkta online altyapı üstünden sesli, görüntülü iletişim kurup oyunlara hep beraber grup halinde girebilecekleri konuşuluyor. Yoksa Xbox One oyunlarının kesinlikle PC'ye gelmesi ya da online olarak bunların bulut sistemi üstünden oynanması gibi şeyler şu an için planlanmıyor.
Şu an için yok. Yalnız Phil Spencer'ın da şöyle bir açıklaması oldu arkadaşlar. Ocak ayında sadece PC oyunculuğunu konuşacağız Microsoft kanadında. Ocak ayını bekleyin, çok heyecan verici duyurularımız var dedi. Şimdi bu iki haber birleşince de insanın aklında pek çok farklı soru işareti
evet,
oluşuyor.
Değişik bir olay.
Bakalım neler gelecek, neler olacak. En son baktığımızda işte Fable Anniversary'i gördük PC kanadında Microsoft oyunu olarak. Remake'ler yapıyor, bazı remake'ler geliyor PC'ye de ama şöyle bir son dönemde çıkmış başarılı oyunlardan birkaç, mesela bir Sunset Overdrive gelse, Forza Horizon gelse de
Forza Horizon gelse keşke.
PC oyunculuğunu çok daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum ben bu tarz oyunların. Umarım bu oyunlar çıkışını gerçekleştirir.
Ya DirectX 12 ile beraber belki de Windows 10'un yeni özellikleri açıklanacak çünkü daha detaylı son kullanıcıya yönelik özelliklerinin aktarılması bekleniyor Ocak ayı içerisinde. Belki biz de özel videolarla karşınızda oluruz bu özellikleri anlatan. Büyük ihtimalle orada Windows'la beraber PC oyuncularına gelecek katkılardan bahsedeceklerdir. Belki de işte Xbox Live'ı falan açıklarlar.
Normalde biliyorsun Windows 8 de bu PC oyunculuğunu öldürüyor diye çok yorumlar dönmüştü.
Evet, öyle oluyor
hem
zaten.
Hem Minecraft yapımcısı hem Steam.
Özellikle onlar markete karşılardı.
Linux'a yönelmeyi tercih etmişlerdi vesaire. Bakalım Windows 10'la birlikte de. Evet, çok fazla da bir aslında oyuncu yapımcıları kanadından da çok büyük bir destek geldi.
Steam'de mesela yüklendi gibi göründü, bir şey olmadı.
Çok fazla
olabilecek
bir şey olmadı.
Gibi değil çünkü orası.
Kendi belli başlı oyunlarını getiriyor. Tamam, gerçekten de açık bir platformu destekleyerek oyunculuğun belki daha bir üst kademeye çıkmasını sağlıyor ama hani Linux'u kaç daha ne daha firma ya destekleyecek?
Şöyle bir şey var. Yani kaç oyun dizüstü bilgisayarına satın aldığınızda default sistem olarak yani gerçek sistem olarak Linux geliyor. Yani. Onu gördüğün zaman ancak o zaman belki bir şeyler değişmiş olur. PC tarafına geçtiğimizde yeni bir kasa haberiyle devam ediyoruz. Liani O serisi ismi verdiği ve duvara montajlanabilen yeni kasalarını tanıttı. Bu kasalar inanılmaz güzel görünüyorlar. İlk önce bunu söylemem lazım. 4 farklı kasa var boyut boyut.
Kurduğun kasaya böyle bakıyorsun
tam. Değil mi? Resmen. Tam böyle aşık olunacak kasalar yapmışlar. Bunu duvara montajlamayacaksın. Masanın üstünde aynen bu şekilde koyacaksın içini göreceğin şekilde. Camlı kasalar arkadaşlar bunlar. Şeffaf olduğu için içlerini görebiliyorsunuz. Işıklı mışıklı tasarımlar da yapmışlar. Müthiş görünüyor.
Böyle kasa toplayan insanların ayrıca böyle içine bakarak bunu evet. Ben kurdum ya
yani
falan.
Yani zaten değişik tasarımlarıyla ön planda olan bir firmaydı. 2014 yılı içinde bunların bir masa bilgisayarını görmüştük hatırlarsan. Sıra bilgisayarla beraber karşımıza çıkmışlardı. Şimdi de bunu görüyoruz. Bu kasa çok hoşuma gitti ya. İnanılmaz durmuş. Yani sanki gerçekten birisi oturmuş modifikasyon ustası bir kasayı modlayıp bu hale getirmiş gibi duruyor. PCI Express Riser ismi verilen, PCI Riser ismi verilen kartlarla da ekran kartımızı farklı bir açıyla yerleştirebiliyoruz bu kasanın içine. Anakartı direkt böyle yataya değil dikine koyabiliyorsun. O da kasada daha farklı böyle bir görünüm elde etmemizi sağlamış.
Yani alışılagelinmiş kasa tasarımlarının çok ötesinde, değil kalan, mi? Ötesinde kalan
ve büyük versiyonlarına kasa. İşte çift radyatörlü bir su soğutma da takabiliyormuşsun. Su soğutma ile beraber fantastik bir görünüm olur herhalde. Benim çok hoşuma gitti. Şu anda fazla bir detay yok. Büyük ihtimalle Amerika'daki CES'te daha detaylı bir açıklamasını yapacaklar diye bekleniyor.
Ya ben her ne kadar konsol tabanlı bir oyuncu olsam da son dönemde bu hem oyun fiyatlarının cılkından çıkması hem de PC oyunculuğunun bunun karşısında daha ucuz oyunlar elde edebiliyor olmamız ve hani bu modlamalar olsun, Türkçe altyazı desteği falan olsun, insan ister istemez öteki tarafa böyle bir göz kırpıyor.
Göz şöyle kırpıyor bir kasa.
Tamam, büyük ekranda oyun oynamak gerçekten de çok farklı. Her zaman söylüyorum bunu. PC oyunculuğu ve konsol oyunculuğu temelde zaten kontrolleri farklı olduğu için çok farklı şeyler, farklı kültürler şeyler. Ama İnsan ister istemez ya şöyle güzel bir PC kursam da acaba.
Ya böyle PC kursan harbiden gider sadece arada açar bakarsın herhalde çalışmasına. Çok güzel görünüyor. Çok hoşuma
kesinlikle.
Gitti gerçekten.
Bu araba çılgınları açıp bir motoruna bakıyorlar ya. Aynen aynen.
Bunu da şey ekran kartının fanına dönmesine falan bakarsın herhalde. Böyle şapşal şapşal çamaşır makinesi izleyen tipler vardır ya o modda bakarsın.
Kediler izliyor öyle abi de.
Çok güzel görünüyor çünkü çok hoşuma gitti. Bir başka benim de AMD tarafından geliyor. AMD yeni sürücülerine dinamik frame rate kontrolü yani dinamik frame sayısı kontrol eklemiş durumda. Ne işe yarıyor diyeceksiniz. Artık frame rate'i, frame sayısını yani kaç kare saniye göstereceğini ekran kartının oyunlarda sınırlayabiliyorsunuz. Bu dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş olan bir enerji tasarrufu modu aslında. Diyelim ki oldu. Dizüstü bilgisayarın ekran kartı bir oyunda 150-200 kare saniye gösterebiliyor. Hani. Oldu ki öyle bir şey yaşıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki sen bana 60 kareden ya da 50 kareden fazlasını gösterme. Bu sayede ekstra bir enerji tasarrufu sağlanıyor. Ama zaten Nvidia bunu Battery Booster ismiyle uzun yıllardır
yapıyordu.
Ekran kartlarında kullanıyordu. Şimdi AMD tarafına gelmiş yeni bir teknoloji oldu. AMD için yeni, Nvidia kullanıcıları için zaten halihazırda kullanılan bir teknoloji.
Nvidia bazı teknolojilerde hakikaten almış götürmüş gibi görünüyor.
Yani aynen. AMD arka tarafta şey gibi oldu.
Tamam, mental biraz teknolojisi oyuncular cephesinde heyecan verici bir gelişme ama öteki tarafta Nvidia'nın baktıklarına da yaptıklarına
şey var,
da bakınca bir sürü şey var yani.
Yani adamlar daha Intel bunu standart haline getirmeden önce dizüstü bilgisayarlarda onboard ekran kartıyla external ekran kartı arasında geçiş yapan sistemler oluşturmuşlardı.
Yok benim şeyde reklam yapacak olacak mıyız bilmiyorum ama yani hakikaten bir kasa kurarsam kesinlikle Nvidia bir ekran kartından karar
veririm. Değil mi? O tercih yani. Edilebilir kesinlikle. Gerçekten. Bu arada biz de geçtiğimiz günlerde bir video yayınladık Ersin'le beraber çektiğimiz. Oyun için dizüstü bilgisayar mı alınır yoksa konsol mu alınır diye. Aslında PlayStation değil konsol mu? Çünkü böyle bir talep vardı. Bize soruyordu abi dizüstü bilgisayar mı alayım konsol mu alayım diye. İkisinin artı ve eksilerini değerlendirdik. Doğal olarak PC burada biraz daha yapabilecekleriyle ön plana çıkıyor. Kullanıcıların bazıları yanlış anlamış bunu. Yani niye
konsol
böyle bir şey?
Konsol mu PC mi?
Evet neden PC. Böyle bir karşılaştırma yapıyorsunuz diyorlar da arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız var. Bunlar öğrenci yurtlarına gidebiliyorlar. Sürekli ev değiştirmek zorunda kalabiliyorlar veya yerleri olmayabiliyor. Güçlü bir PC'leri de yok ve bize soruyorlar. Abi oyun oynamak istiyorum. PC mi alayım, konsol mu alayım? Güçlü bir PC'niz yoksa oyun konsolu almak intihardır yani. İlk önce güçlü bir PC yapın. Çünkü günümüz şartları, günümüz teknolojik gelişmeleri güçlü bir PC'lerde şart koşuyor. Video işlemek isteyebilirsiniz. Farklı işler geliştirmek isteyebilirsiniz.
Tabii ihtiyaçlar doğrultusunda. Evet. Herkes güçlü bir bilgisayar da istemeyebilir ama yani. Sonuçta burada senin söylediğin şey ihtiyaçlarınız doğrultusunda. Hani bir öğrencinin ilk ihtiyacı oyun konsolu mu olur yoksa
güçlü makine olur bence.
Okuduğu bölüme veya çalışan bir insanın çalıştığı
işe yarar dokunabilecek bir bilgisayar mı?
Yarar dokunabilecek bir bilgisayar mı? O raddede de senin dediğin gibi.
Çünkü bir 800 lira falan fazla para ödüyorsun. Canavar gibi bir oyun PC'sine sahip oluyorsun. Oyun dizüstü bilgisayarına sahip oluyorsun. Öyle düşünmek lazım. Ama tabii ki bilgisayarınız varsa da ben oyun konsolunu tercih ediyorum. Ben oyun konsolu da oyun oynuyorum ama güçlü bir PC'm var. Yani güçlü bir bilgisayarım olmasaydı.
İşte tamamen bu insanların kullanım amaçları, ihtiyaçlarına bağlı.
Evet. Bir de tabii ki doymuşlukla alakalı bir şey. Şimdi güçlü PC'nin olunca o kenarda durunca için rahat ediyor. Ha ben oyun oynamak istesem oynarım diyorsun.
Dursun.
Ama olmayınca da aklının bir köşesinde duruyor. Keşke bir PC'm olsaydı da oyun oynasaydım falan diye. Halbuki oynamayacaksın. Kenarda duracak yine yani günün
bu
sonunda.
Bu şey gibi aslında ya. Steam indirimlerinden dünya kadar oyun alıyorsun. Açıp oynamıyorsun. Aldım içim rahat.
Ben de Steam listesi böyle download bile etmemişim.
Hiç yani. Gri duruyorlar hepsi. Duruyor. Şimdi yine kış indirimleri başladı. Ya bakıyorum, biliyorum oynamayacağım. Yine diyorum ya şunu alayım.
Bir
ya,
alayım diyorsun değil mi?
Çünkü bakıyorsun abi 2 dolar, 3 dolar falan oyunlar şey yapıyor.
Cezbediyor, boşuna para harcatıyorlar.
Kesinlikle.
Milli piyango bileti almak gibi saçma bir olay aslında.
Çıkmayacağını biliyorsun abi. Yine de
ya bir çıkmayacağını bilmenin ötesinde ben hep şey söylerim milli piyango olayında da. Mesela 15 lira olmuş şimdi çeyrek bilet. Garip bir fiyatı var yılbaşına özel. Öyle duydum. Bilmiyorum doğru da olabilir, yalan da olabilir ama.
Hep de çeyreğe çıkıyor zaten.
Geçen biletçi geldi abi al diyor şansın olur falan. Ya dedim böyle bir şans hani dua edip geleceğini Allah çalışarak kazanmayı nasip etsin dedim. O da böyle diyor o zaman. Doğru söylüyorsun diyor. Değil mi Ayve'den geleceğini.
Şey geldi aklıma ne işte şimdi.
Acun gibi çalışıp elde edelim.
Bombacı mülayimin bir muhabbeti geldi ama. Neyse ben buradan The Order 1886'ya geçeceğim arkadaşlar. Yeni tanıtım videosu yayınlandı. Bu yeni tanıtım videosuyla birlikte yeni görevler. Biz de ön sürümünü oynama şansına eriştik geçtiğimiz
mesela
hafta.
Mesela ben çok beğendim. Tavha pek böyle şey içi
ya ben bazı yerlerde oyunu beğendim. Ama bazı yerlerde istediğim oyun değil diyebilirim.
Ya
ama
konsol sattıracak
bir
oyun değil ama konsol olan için bir grafiksel şov, bir geçiş töreni.
Görsel olarak başarılı. Hikayesi konusunda çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Biz zaten Alkan'la birlikte oturup oyunla ilgili değerlendirmemizi yaptık ama elimden geldiğince burada tekrar dile getirmeye çalışayım. Benim sevmediğim yönlerden bir tanesi oyunun gizlilik üyesinin birazcık havada kalmış olması ama şunu da düşünüyorsun. The Order 1886 gizlilik odaklı bir oyun mu?
Değil.
Değil.
Ya Assassin's Creed hani değil yani.
Bir Assassin's Creed değil veya Metal Gear Solid değil. Elbette bir oyundan da tutup o oyunlardaki gizlilik detaylarını veya derinliğini beklemek zor. Ama en azından şey olabilirdi. Mesela düşmanın arkasından gittiğinde yalnızca oyunun istediği yere geldiğinde arkadan bir işaret çıkıyor. Ya ben arkadan gittiğimde yine yakalayamıyorum onu. İlla ki o bir quick time event tuşunun çıkmasını bekliyorum. O beni birazcık açıkçası sıktı, bunalttı. Ama bunun dışında çatış dinamikleri, oyunun ağırlığı, silahlar,
çatışma
zaten teması ve geçtiği işte alternatif Victoria dönemi gerçekten çok başarılı.
Grafikleri gerçekten ve gerçekten PlayStation 4 sahiplerini vay be iyi ki bu konsolu almışım bak CGI grafiklerinde oyunu oynuyorum dedirtecek grafikler. Müthiş.
Karakterler
ya.
Üzerinde taşıdıkları teçhizatlar ve üzerindeki bu uzun elbiseler
mükemmel.
Muazzam duruyor gerçekten de başarılı. Tabii ki şehirleri görmek lazım. Benim gördüğüm alanlar genellikle dar alanlardı.
Zeppelin'de geçiyordu.
Ama önemli olan burada şehirleri görmek. Oyun alanının ne kadar büyük olduğunu görmek
açısından. Evet mesela bizi sürekli bir odadan diğer odaya hapsedecekse hoş bir şey değil.
Etraflı etkileşim de bu arada gerçekten çok başarılıydı.
Müthişti yani
mutfaktaki çatışmayı geçtim. Bir lobide, şimdi spoiler vermeyeyim, bir lobide bir olay gerçekleşiyor. O olay sonrasında çatışmaya giriyorsun. O çatışmada vitrinlere ateş ediyorum, camlar kırılıyor, içindeki bardaklar falan dökülüyor. Dedim olmuş.
Ya mesela içeride bir maket yapmışlar. Vitrinin içinde korunan bir maket. Vitrini yani parçalı, maketi de paramparça edebiliyorsun sonra ayrıca.
Onlar çok başarılı. Benim işte burada biraz bana tuhaf gelen bir diğer unsur da nedense genellikle çatışmaların çok dar alanlarda gerçekleşmesiydi. Mutfak vesaire falan. Yakın mesafedeydi. Biraz daha geniş alanlar istiyorsun. Ama dediğim gibi sadece bir bölüm oynadığımız için çok bir şey söylemiyoruz.
Bir de böyle 5 dakikalık bir oyun aslında. Yani aradaki o videoları geçersen eğer.
Mesela sevdiğim olaylardan bir tanesi de etraftaki nesneleri alıp böyle gerçek zamanlı olarak çevirerek bakabiliyor olman çok güzel bir his vermiş ama bazı nesnelere sadece bakıyorsun. Garip olmuş biraz. En azından o nesneyle bir etkileşim olsa, ne bileyim arkasını çevirdiğinde bir detayla karşılaşsan.
Vita'daki Uncharted'ı hatırlıyor musun?
Evet.
Bir teknoloji demosu gibiydi biraz. Tamam mı?
Evet.
Bunu da bazı yerlere bunu koymuşlar. Yani makinenin o gücünü, o detay seviyesini görebilmen için motorun.
Ben bunu yaptık.
Biraz bakabiliyorsun. Çünkü baktığın şeyler çok ayrıntılı.
Yok yok. Şunu demek istiyorum. Mesela eskiden Resident Evil'da bir nesne bulurdun mesela. Çevirirdin. Arkasından bir şey görürdün. O da bir bulmacayı çözmende yardımcı olurdu. Ya madem bu böyle güzel bir şey eklemişsin hani ben demiyorum ki ondan böyle bir hologram çıksın.
Belki de olur.
Diskotek ortamı. En azından gördüğüm zaten baştan bir söyledik. Hani bu bir ön izlenimdi.
Evet, bayağı
sadece bir bölüm oynadık. 15-20 dakikalık. Oyunun tamamını kapsamıyor benim bu söylediğim yorumlar. Ben oynadığım kısmından aklımda kalanları, benim gözüme batanları söylüyorum arkadaşlar. Ama The Order 1886 umut vadeden, keyif veren bir
benim
oyun
olarak. Benim düşündüğümden daha iyiydi. Ben daha kötü bir şey bekliyordum geçtiği zamanla beraber.
Ben de çok daha iyi bir oyun olacağını bekliyordum ama.
Silahlar mükemmel olmuş falan bana göre.
Silahlar çok güzel. Yani işte o geçtiği dönemin de birazcık şeyini toplamış. Şeyini, ekmeğini yemiş bir oyun. Bir diğer haberim PES 2015'ler arkadaşlar. Özellikle Kara Kartal'a gönül vermiş futbol sever arkadaşlarımızın mutlu olacağı bir haber. Beşiktaş yeni güncelleme ile birlikte PES 2015'e istirham etti.
Ya Türkiye Ligi'ni koyman lazım senin Beşiktaş'a.
Yani aslında Türkiye Ligi'ni koyması lazım. Hatta bir ara Türkçe dil desteğine de sahipti. Halen devam ediyor mu Türkçe dil desteği bilmiyorum. Devam ediyor herhalde. Yani madem Türkçe dil desteği veriyorsun koy yani Süper Ligi koy. Türkçe Süper Ligi veya şu anda Süper
Toto olarak getiriyor. Orada para ödeme konusunda pek sıkıntılar yaşadığı için PES ekibi.
Olabilir. Zaten FIFA'da da geçtiğimiz sene yoktu. O da bir iki takım alıyordu yaşanan bu lisans sorunlarından dolayı. Büyük ihtimalle belki de ekonomi tarafı da bu lisans sorunlarından dolayı. Zaten hali hazırda bütün film
yalnız şeylere... Yalnız öyle bir şey ki Türk Ligi'nden de keyif alan kaldı mı diye düşünüyor da olabilirler.
Oraya
yani.
Gelecektim
statlar
aslında.
Statlar bile bomboş. Yani oraya gelecektim. Saçma sapan bir hal aldı.
Hani bir Galatasaraylı olarak, eski Galatasaraylı olarak bakıyorum hep bir hezimet, hep bir hüsran. Madem öyle yani en azından Beşiktaş daha tutarlı şu dönemlerde. Umarız Fenerbahçe'de var mıydı Fenerbahçe zannedersem vardı Fenerbahçe. Beşiktaş'ın da olması iyi oldu ama tüm bir takımın olması, daha doğrusu tüm bir ligin olması çok daha iyi olurdu.
Evet, daha keyifli olurdu. Teknoloji tarafına geçtiğimizde DARPA ile devam ediyoruz. DARPA bildiğiniz gibi Amerikan Silahlı Kuvvetleri için gelişmiş uç noktada teknolojik araştırmalar yapan, cihazlar geliştiren bir kuruluş. Bu sefer de kuruluş dediğim aslında devlet kurumu. Bu araştırmaları yöneten
devlet
kurum.
Destekli.
Evet, devlet destekli dediğim devlet kurumu yani bu genel olarak DARPA. Şimdi ise projelerinden bahsediyorlar. Bu da yön değiştirebilen mermi.
Ve güdümlü şeyde, füze gibi yani.
Güdümlü füze gibi güdümlü keskin nişancı mermisi geliştirmişler. Keskin nişancı hedefi bir kez kilitliyor. Nereye nişan alıp ateş ederse etsin mermi gidip hedefi vurabiliyor.
Aim assist o ya. Oyunlarda
yani vardı. Hile yapmışlar resmen. Bu da rüzgardan müzgardan işte elin titredi yok nefesini tut falan filan bu tip koşullardan etkilenmeyen bir savaş ortamı haline getiriyor abi. Keskin nişancılar içinde. Zaten birkaç tane çok ufak böyle görsel yayınlamışlar. Bu da bilgisayar ortamında merminin nereye gittiğini bize gösteriyorlar. Aslında bir çekilmiş ama tabii ki sen mermi o kadar hızlı bir şey olduğu için ancak yavaşlatılmış ve bilgisayar ortamında yolu çizilmiş bir şekilde görebiliyorsun. İşte şuraya nişan almıştık bak burayı vuruyoruz şeklinde gösteriyorlar. Optik bir güdümleme varmış genel olarak merminin üstünde. Ve ekstra olarak da havada giderken üstündeki küçük kanatçıklar sayesinde yönünü bulabiliyormuş. Bu da avantajlarından
bir tanesi. Kelebek mi bu ya?
Evet, fiyatı ne olur? Hani bütün ülkelere satarlar mı bilemiyorum ama enteresan.
Aslında baktığımız zaman sadece savunma amaçlı değil de ticaret amaçlı olarak da böyle bir projenin gerçeğe dönüşmesi Amerika adına çok büyük bir nimet.
Evet. Ve sadece bunu bu sniperlar için, keskin nişancılar için düşünmemek lazım. Yani öbür gün helikoptere koyar, tankın üstündeki makine tüfeğe koyar.
Nişan almasının zor olduğu noktalarda, aracın üzerinde vesaire falan dediğin gibi. Ama bildiğin hakikaten aim assist bu ya.
Evet, gerçekten hile çok var. Enteresan ve hayal edilen bir şeydi. Şimdi adamlar bunun üstünde çalışıyorlar ve geliştirmiş durumdalar. Tabii ki pilin bir bataryası var, nasıl olacak, nasıl bitecek bilemiyoruz bunları ama geliştirme aşamasına deyip geçiyorlar o tarafı. Bir diğer önemli haberim de Talha, Küba'nın artık Amerika ile buzların arasındaki buzların eriyor olması ve Amerika'nın yavaş yavaş uyguladığı ambargolardan vazgeçmesi. Ve bunun neticesinde de artık Küba'da Amerikalı cep telefonu operatörleri çalışmalarını bulabilecek bir çalışma izni alabilmişler.
Şimdiden hayal ediyorum McDonald's'ı şeyde. Küba'da bir şey var. Sovyet Rusya o hani rejim yıkıldıktan sonra
sıraya
McDonald's kurulmuş.
Insana.
Millet sıraya girmiş vesaire falan. Aynı olay burada da gerçekleşebilir. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın işte nükleer roketlerini Küba'ya koyma çalışmaları, Amerika'nın ona misilleme yapması, onlar da hatta Türkiye'ye koyma gibi bir durum olmuştu herhalde.
Hatta hala Türkiye'de atom bombası var yok tartışmaları sürer.
Sürüyor. Bizim haberimiz yok işte.
Evet.
Hükümetin de haberi yok. Yani devletin de haberi yoktur. Ben sana söyleyeyim hani şey olmasın ama.
Ya böyle bir durum var. 11 milyon insan yaşıyormuş Küba'da ve bu da çok büyük potansiyel olarak bakıyormuş Amerikalı şirketler. Ya öyle garip bir durum ki. Yani düşünsene Küba'dan bahsediyorsun. Hala daha bir sürü sıkıntıları var insanların. Sakız bulamıyorlarmış mesela ambargodan dolayı. Buradan Küba'ya gidip gelen bir arkadaş sakız götürüyormuş oraya insanlara. İstiyormuş kız arkadaşı. Getirirken bana lütfen sakız getir falan filan diye.
Ya çok ne kadar garip değil mi bu şu insanın
şimdi cep telefonu gidecek.
Ya yani ambargo koyuyorsun ilaç girmiyor ülkeye.
Biliyorsun Kübalı doktorların çok profesyonel oldukları konuşulur. Çünkü imkansızlıklar içinde bir şeyler yapıyorlar. Kendi ilaçlarını falan üretmeye çalışıyorlar yani.
Neyse konu konuyu açıyor.
Ben değil şey başka şeylere girmeyeceğim.
Başka diyorsun. Hani bu sağlıkla alakalı bir şeyler söyleyecektim de Amerikan vatandaşlarını şey olsun diye çok yüksek ücretlerle sigortalandığı ve hastanelerde çok yüksek ücretler alındığı için bir gemiye bindirip bir ekip
Küba'ya
götürdüler. Orada şey tedavi ettirmişlerdi. Bu aradaki buzdolabı.
Amerika'da ama sağlık olayı bayağı kötü durumdaymış ya. Evet. Çok feci diyorlar.
Bildiğin
yani.
Şeye dönmüş olay artık. Tamamen ticarete dönmüş.
Evet. Çok sıkıntılı diyorlar. Onu da aşacaklar herhalde. Obama çalışıyordu ama Obama da herhalde biraz daha batırdı. Obamacare isimli bir şey var ya, kendin ödüyorsun parasını, sağlık sigortanı falan filan.
Bildiğin bireysel
evet, bayağı bir tartışmaya yol açmıştı da. Ben detaylarını tabii çok bilmediğim için konuşmak yanlış olabilir. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Kübalılar artık cep telefonu kullanabileceklermiş.
Sakız çiğneyemeyecekler ama cep telefonu
cep
kullanabilecekler.
Telefonu olacak. Belki sakız da girer bunun neticesinde bilmiyorum.
Evet, ben buradan oyun dünyasından haberlere geçeyim. Bir ana haberim var. İki tane de kısa kısa haberim var. Gabe Newell arkadaşlar, Hatred isimli, daha doğrusu direkt Gabe Newell'den girmeyeyim ama Hatred isimli bir oyunumuz var. Polonyalı bir geliştirici tarafından geliştiriliyor. Bu oyunda bütün uçlarda yaşayan işte neonazi olsun, aşırı dinci olsun, aşırı her şeyin aşırısını yaşayan bir adamı kontrol ediyorsunuz. Bir grubu kontrol ediyorsunuz ve Amerikanları öldürüyorsunuz. Böyle bir oyun arkadaşlar ama ciddi anlamda şiddete yönelmiş. Postal gibi bir oyun. Hani GTA'da da bir şiddet unsuru var ama yoldan geçen adamları...
GTA'da da Amerikalıları öldürüyorsun. Gerçi fark yok
tabii
aslında.
Tabii canım, GTA'da yani. Amerikalıları öldürüyorsun. Ama burada ciddi anlamda hani şiddet olayı arttırmış.
Irkçılık var yani. Özellikle
yatırıyorsun adamın ağzına pompalı dayı, patlatıyorsun. Kafa beyin dağılıyor falan. Bu derece ciddi bir... Zaten Hatred ya oyunda da. Daha bir şey söylemeye gerek yok. Nefret yani. Oyunun mottosu da varlığına gerek duyulmayan insanların sonu getirmek için yola çıkmaya hazır mısın? Zaten şey, Amerikalıları öldürüyoruz diye not düşmüşler altına. Yani neonazi olarak Amerikalıları öldürüyorsunuz. Bununla ilgili de zaten Steam Greenlight'a çıkmıştı oyun. Steam Greenlight da bildiğiniz gibi bağımsız oyunların çıktığı bir platform ve burada oyuncular tarafından yeşil ışık yanarsa, yani oyuncular biz bu oyunu evet Steam'de görmek istiyoruz derlerse bu oyun yeşil ışık alarak Steam'de satışa sunuluyordu. Steam'de yeşil ışık almak üzereydi oyun. Hatta aldı diye biliyorum. Sonra kalktı. Oyun ancak daha sonra Gabe Newell bir özür mesajı yollamış yapımcılara. Kusura bakmayın, bizim haberimiz yoktu. Bir şekilde kaldırmış falan demişler. Ve tekrar oyunu Steam'e getirdiler.
Şimdi getirdiler, şöyle getirdiler yalnız. Satın alanların hepsi Amerikan pasaportunu unutsunlar. Vize almaktan istediklerinde direkt terörist muamelesi görebilirler.
Şimdi baktığımız zaman...
Hatta pasaport formu alırken vize alacağın zaman, sözünü kestim kusura bakma.
Yok hayır hesabım.
Bir form dolduruyorsunuz. İşte tuhaf tuhaf sorular var. Hiç kadın sattın mı, hiç vücudunu parayla sattın mı falan filan tarzda böyle sorular var. Tamam mı? Dolduruyorsun çünkü Amerika'da beyan esas. Senin beyanlarını doğru olarak
sözüne varsa, güveniyor.
Sözüne
yani.
Güveniyor. Evet, öyle bir olay var. Zaten 10 senelik vize veriyorlar. Turist vizesi adamlarını öyle. Avrupa gibi kapıda süründürmüyor öyle 1 aylık 2 aylık vizelerle. Neyse. Orada belki şunu da sorar. Oyunu oynadın mı?
Hatred'i oynadın mı?
Hatred'i oynadın mı? Evet dersen ayvayı yedin zaten. Ayvayı yedin.
Yani baktığımız zaman Amerika kanadından gelen oyunlarda Rusları öldürüyoruz. Müslümanları zaten ta hak getire. Çinlileri de sen aynı şekilde. Herkesi öldürüyoruz, orada sıkıntı yok. Ne için? İşte dünya refahı ve Amerika'nın dünyaya...
Yok bir de hepsinde şey, Ruslar dünyanın yok olmasını ister, Çinliler yok olmasını ister. Ha. Orta Doğu'lar hepsi şeytandır, hepsinin böyle konu bu zaten.
Orta Doğu'lar zaten birbirine yetiyor da evet. Amerika'ya gerek yok, her neyse. Ya böyle bir oyun karşısında da ya bana soracak olursanız ikisi de yanlış.
Evet.
Ha, Naziler kötü mü? Kötü. Ya sadece Yahudileri değil, bakarsanız neo-Nazi mantığıyla birlikte Solingen'de zamanda 90'larda bir Türk evini yakmışlardı. 7-8 tane Türk
evet.
Canlı canlı o evin içinde can verdiler yanarak. Ne kadar feci bir şey. Hani Naziler ne kadar kötüyse veya neo-Nazi ne kadar ruh hastası bir olaysa, aynı şekilde Amerikalıların yaptığı da bence ruh hastalığından başka bir şey değil. Çok güzel bir yorum vardı. Neo-Nazi ne kadar şeyse, eleştirilecek bir şeyse, Yankiler de o kadar eleştirilecek bir durum.
Evet ya, zaten bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı da var. Yani ülkemiz insanı tarafından baktığımızda Osmanlıcayı nasıl Arapça zannediyorlarsa, biliyorsun Arap harfleriyle yazılan evet. Türkçe Osmanlıca aslında.
Ha, evet, bazı Farsça evet. Falan işin içinde.
Kelimeler yurt dışından gelmiş olabilir. Şu anda kullandığımız Türkçe'de de bazı yabancı kelimeler kullanabiliyoruz.
Bayağı
ama
bir kullanıyoruz.
Bildiğimiz yani. Türkçeyi Arapça harflerle yazıyorduk sadece. Zaten alfabe devrimi, harf devrimi yapıldı. Hani Türkçe'ye geçişte en önemli devrimlerden bir tanesi budur. Kelimeler evet. De sonrasında yavaş yavaş tabii ki daha kolay kullanılabilir hallerini aldılar modernleştikçe. Her neyse, bizim insanlarımız Nazileri de Türk dostu falan zannediyorlar. Ya yani zaten öyle, sadece Yahudi düşmanı falan diye düşünüyorlar.
Öyle bir sıkıntı var zaten bence. Ya bir de şöyle bir şey var. Yahudi düşmanı olduğu için niye seviyorsun?
Ya o ayrı bir
onlara
konu ama.
Onlara girmemek lazım. Zaten
o kadar
biz
bilgisizler ki adamları da Türk dostu falan zannediyor. Yani değil böyle canım. Türkler gitse falan ooo kardeşim hoş geldin falan
ben
diyecek
zannediyor. Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Adolf Hitler'in Kavgam kitabını okuyun. Türklerin bozulmuş bir ırk olduğunu düşünüyor. Yani
sıra, yok edilesi listesinde yani.
Sıra gelse adam sadece Ari ırk istiyor. Dünya üzerinde sadece Ari ırk olacak diyor. Yani Ari ırk dediği tabii Alman ırkı bunun yanı sıra. Hala saf kalmayı başarabilmiş ırklar, beyaz ırklar falan filan mesela. Türkleri de bozulmuş bir ırk olarak görüyor. Yani sıra gelse adamlar bizi
listede
de böyle
var yani.
Şişten geçireceklerdi. Yani çok fazla da girmemek lazım böyle şeylere ama yani bu bir şekilde sonuçta Nazilerden konuşuyorsan bunları da konuşuyorsun.
Evet. Ben iki tane kısa haber vereyim. Sonra da senin haberlerle devam
tamam.
edelim istersen.
Tamam,
çok nazi mazi demeyelim. Ondan sonra tartışma büyüyebilir.
Hayır Hitler mitler işlerine evet. girmeyelim.
Intel'in biliyorsunuz Nuke konsepti vardı ve Haswell işlemciyle beraber bir mini makine tanıtmışlardı. Çok fazla satmayı hedeflemiyorlardı. Sadece biliyorsunuz Intel'in bu tip konseptleri üreticileri yol gösterme aşamasında aslında önemli bir yer teşkil ediyor. Şimdi ise Broadwell işlemciyle beraber yeni bir Nuke konsepti tanıtmış durumdalar. Core i3, Core i5 işlemciyle beraber çalışacak bu PC'ler eskisinin tam yarı boyutunda. Bütün detaylar açıklanmamış durumda. Bunları inşallah Ocak ayında CES'de göreceğiz ama şu anki haliyle baktığımızda artık gerçekten çok güçlü makinelerin, çok yüksek işlem gücüne sahip cihazların çok cebe sığacak iyi. Şekilde küçüldüklerini görmekteyiz. Bu benim için önemli bir gelişmeydi ve haberlerde yer vermek
bu
istedim.
Bu akım Steambox'la birlikte mi başladı? Bunun öncesinde de küçültme
hep vardı.
Her zaman vardı ama
Steambox'da
bu derece
bunları hedefleyerek çıktı bence. Bu derece vardı.
Bu
çünkü
derece
hep
vardı.
PC tamam. küçültme olayı. Sony'ye baktığınızda Sony'nin aslında kompakt ele taşınabilir PC'leri iPad'den önce var. Yani Windows'un 7 versiyonun öncesini çalıştıran işte Vista'lı filan versiyonlarıyla beraber şeyleri var.
Sony o zaman
cepte taşınabilir bilgisayarları var.
Şeyi belki de reklam aşamasında mı?
Ya time to market dedikleri zamanlama çok önemli. Yani market hazır değilse sen bir şeyleri üretmen çok önemli bir...
Sel işlemci gibi mesela.
Evet. Teşkil etmiyor. Market hazır değildi o zamanlar. Pazar hazır değildi. İnsanlar da çok fazla satın almadılar. Bir diğer önemli gelişme de Bluetooth 4.2 ile beraber gelecek. 4.1 daha kullanılmaya başlamadan 4.2'nin tamamen standartları belirlenmiş durumda bildiğiniz gibi. Beacon ismi verilen bir Bluetooth teknolojisi var. Bunu iOS kullanıcıları yakından tanıyorlar. Çünkü Beacon sayesinde yakınında bulunduğunuz cihazlar birbirleriyle konuşabilir, iletişim kurabiliyorlar. Hatta bir mağazaya gittiğinizde Beacon sinyalleri sayesinde yakında bulunduğunuz cihazın ürünün hemen direkt bilgisine ulaşabileceksiniz veya konumlamayı yapabileceksiniz kapalı ortamlarda. Ama Beacon sinyallerinin şöyle lanet bir olayı da var. Eğer Android ya yani Bluetooth 4.1 ya da 4.0 kullanıyorsanız ve Beacon sinyalleri de açıksa ki kapatma şansınız yok. Cep telefonuna reklam gelebiliyor senden izinsiz. Mesela bir kahve dükkanı önünden geçiyorsun, indirim var, buyur gel falan yazıyor böyle.
Zaten normalde de şu anda ben bir yerden...
İrite olmuş durumdasın.
Şöyle bir şey söyleyeyim, bir yerden bir damatlık aldım. Bana her gün damatlık al mesajı geliyor. Ne yapacağız? Hanımı boşayıp bir dama evleneyim arkadaş. Yani böyle bir manyaklık olamaz ya. Bilmediğim bilden, Kütahya'nın bilmem neresinden, Afyon Gazlıgöl'den bana diyor ki gel otelimizde kal. Sen nereden aldın benim mesajımı?
Ya saçma sapan, telefondan yani. Arıyorlar bir de. TTNet sağ olsun, ben söyleyeyim TTNet sağlıyor bir çoğuna da bu telefonu. Bu tip büyük firmalar telefonlarımızı satıyorlar. Ben TTNet'in sattığına nasıl eminim? Annem oraya kayıt olurken teknik bilgilerden ben anlamam demiş. Benim ismimi vermiş. Annemin isminden benim telefonu arıyorlar çünkü. Bir tek benim orada öyle kayıtlı. Öyle annemin peki. kayıt girdiği yerlerde. Neyse. Adam arıyor, ben sizi bilmem ne köyünden arıyorum. Dedim ne var?
Muhtar
biz diyor, çok büyük bir süt fabrikası kuracağız diyor. Ortak olmak ister misiniz? O adam nereden ne telefonumu ele geçirdi de süt fabrikasından ortak geçecek
ya
telefondan beni.
Mesut Çevik sütleri şöyle düşününce de kulağa hoş geliyor. Sizi daha çevik kılar. Nasıl?
Sütü benden süt çıkıyormuş gibi. O nasıl Mesut Çevik sütleri?
Yok canım hani.
Valla benim çok hoşuma giden bir olay olmadı. Zaten kaç kez isyan ettiysem de aynı firmalarda aramaya devam ediyorlar. Bluetooth 4.2 ile beraber çok şükür bu beacon sinyallerini kapatma gelecekmiş. Kapatabilecek misin? Bak olaya bak. Geliştirmeye bak yani.
Geliştirmeye bak.
Budur.
Yani bize özel bir şeyi daha da özelleştirmiş oluyoruz. Çok garip bir durum.
Evet bu da soru haberimdi arkadaşlar teknoloji tarafında.
Evet oyun dünyasından kısa kısa haberlere geçtiğimizde arkadaşlar yeni nesil konsollara iki yeni Definitive ve Remastered Edition oyun görüyoruz. Bir tanesi DMC Devil May Cry. Ninja Theory tarafından geliştirmiş olan Devil May Cry oyunuydu. Seveni oldu, sevmeyeni oldu tartışılır ama bu da 1080p 60 fps oranıyla yeni nesil konsollara gelecek. Buradan haber edelim. Sevilen bir Devil May Cry oyunu Devil May Cry 4 de yaz aylarında 2015'in yazında yine yeni nesil konsollara yenilenmiş sürümüyle gelecek. Baktığımız zaman yeni nesil konsollarda ilk yılında Definitive Edition, Remastered Edition gibi oyunların çoğaldığını görüyoruz. Bunlar devam edecek
ya
gibi.
Aslında herhalde yapımcılar onları eski konsollara birazcık çıkartırken kalpleri kırık olmuş. Ya bu oyun yakışmadı buna da hadi yapalım
evet,
falan diye.
Evet son dönemde çıkan oyunlar. Aslında baktığımız zaman Devil May Cry 4 de eski bir oyun.
Eski bir oyun evet.
Ama bu şekilde yeni nesile geliyor. Ben burada şunu düşünüyorum. Yeni nesil konsollar, yeni cihazlar evet PC'ye yakın bir mimariye sahip olduğu için oyun geliştirmek daha kolay ama sonuçta yapım sürecini bir noktada yine uzundur diye düşünüyorum.
Uzun değil aslında. Şöyle bir şey, stüdyoların üstünde çalıştığı oyunlar, konsola özel oyunlar hep çok özel oyunlar oluyor biliyorsun. Yani çok üstüne emek harcanmış, o konsolun bütün nimetlerinden yararlanmaya çalışılan, grafikleriyle has safhada olan, PC oyuncularını kıskandıracak türde oyunlar olması üstüne çalışıldığı için uzun sürüyor. Devil May Cry 4 gibi oyunlar, PC'ye çıkmış oyunların da ben yüksek çözünürlüklü olarak konsola gelmesini çok kolay buluyorum. Zaten PC'de x86 ortamında çalışan bir koda sahipler. O kodu alıp konsola taşıyıp biraz optimize ediyorlar.
Şeyde benim bu Definitive Edition'lardaki fikrim de şöyle. Yani baktığımız zaman şu an halihazırda böyle konsolları daha fişekleyecek oyunları
çok oyun yok ya.
O oyunlar gelmeden işte. Önce bu oyunlarla birlikte aslında birazcık
paramızı kazanalım, yolumuzu bulalım.
Ortama öyle bir izlenim bırakıyorlar bende. Sonra benim de NPD'nin raporlarından geliyor arkadaşlar. NPD piyasa araştırması yapan önemli kuruluşlardan bir tanesi. Satış rakamlarıyla ilgili olarak. Call of Duty'nin son oyunlarına bakarak genel olarak serinin satışlarında %27'lik bir gerileme olduğunu söylüyor. Ama mesela Call of Duty Advanced Warfare Ghost'dan daha az satmış. Ama 2014'ün en çok gelir elde eden oyunu. Hani böyle gerilemeye can kurban evet. diyebileceğimiz Call of Duty markası halen 2014'ü de baz alırsak oyun dünyasının en çok gelir elde eden yapımlarından bir tanesi arkadaşlar. Bu gerilemeye rağmen bu başarıyı elde tutuyor olmaları da ne kadar büyük bir kazanç elde ettiklerinin güzel bir kanıtı.
Önemli bir göstergesi oluyor. Evet, bir ikisi birinden sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.